Sayın Yavuz Ohan, bugünkü Türkiye gündeminde öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sürdürmekte olduğu Fırat Kalkanı operasyonuna değinelim. Son 24 saat içinde, hatta belki biraz daha geriye gidebiliriz, bugün itibariyle IŞİD'in gerçekleştirdiği intihar saldırılarında, Türk askerine yönelik birkaç kez gerçekleştirdiği intihar saldırılarında Türk Silahlı Kuvvetleri kayıplar verdi. İlk kez bu kadar büyük kayıp veriyor Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonunda. Ve Elbap operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı suçlamalar geliyor. İsmini vermek istemeyen bazı yetkililer ya da en azından bir yetkili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatını kösteklemeye çalıştığı imasında bulunuyor Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak. Yardımcı olmadığını, destekte bulunmadığını söylüyor, iddiada bulunuyor bu yetkili. Bu arada Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkisi, Moskova'da yapılan zirve, Türkiye, Rusya, İran Dışişleri Bakanları zirvesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri yalnız bırakıldım gibi bir ifadesi olduğu da yer aldı basında. Hepsini ele aldığımızda neler yaşanıyor? Türkiye için bir milat mı şu son durum?
Önce Elbap operasyonuyla başlayalım. Türkiye'nin işte Fırat Kalkanı operasyonu yaklaşık 2 aydır devam ediyor ve en ciddi kayıpları verdiği bir dönem olarak değerlendirebiliriz bunu. Ama savaşın da en kızıştığı dönem. İlk başladığında Cerablus'la başlamıştı. Cerablus'ta IŞİD direnmedi, geriye gitti. Cerablus'tan Dabık'a devam eden bir süreç. Dabık'ta da aynı şekilde çok ciddi bir direnç olmadı. Oradan da IŞİD geriye gitti. Elbap'a kadar Özgür Suriye Ordusu önde, Türk Sınırlı Birlikleri ve Özel Kuvvetleri arkada devam etti operasyon Elbap'a kadar. Elbap'ta zaten bir direnişle karşılaşılacağı dinliyordu. Buna ilişkin yorumlar da yapıyordu askeri gözlemciler tarafından. Ama beklenenden çok daha ciddi bir direnişle karşılaşıldığı açık. Hem uyguladığı yöntemler, stratejiler bakımından Musul'da ne yapıyorsa Elbap'ta da Türkiye'ye karşı aynı şeyi yapıyor. IŞİD değerlendirmeleri var. Musul'da Amerika tarafından eğitilen özel birliklere yönelik intihar girişimleriyle birlikte çok ciddi kayıp verdirmesi ve Musul operasyonunun durma noktasına gelmesi buna örnek olarak gösteriliyor. Şimdi de Türkiye Elbap'ta karşılaşacağı bu ciddi bir direniş olma ihtimali üzerine asker sayısını da arttırarak aynı zamanda özel kuvvetler zırhlı birliklerin arkasına komandoları da dahil ederek ciddi bir kuşatma operasyonu gerçekleştirdi. Bu Özgür Suriye Ordusu'nun sayısının yetersiz olduğunu da gösteriyor. Türk askerinin sayısının giderek artmasını da beraberinde getirdi oradaki kuşatma. Ve son saldırılarda 3 ayrı canlı bomba saldırısında 16 Türk askeri maalesef şehit oldu. Bunlardan birisi binbaşı, birçoğu işte komando tümeyinden uzman çavuşlar, as subaylar. Ve onların şehit haberleriyle birlikte tabii bütün dikkatler Elbap'a doğru yöneldi. Milli Savunma Bakanı meclise bilgi verdi bu konuyla ilgili olarak. Türkiye'nin çok ciddi bir biçimde oradaki direnişi kırmak için çaba gösterdiğini söylüyor. Ve operasyonun devam edeceğini söylüyor. Bir kere alandaki, arazideki görüntü bu. Elbap'ın Türkiye için çok kritik olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Hem Cumhurbaşkanı tarafından hem de Savunma Bakanı tarafından. Ancak bundan sonra süreç nasıl işleyecek, orada alınan önlemler ne olacak kişinin bu canlı bomba saldırıları sonrasında? İşte buralarda bir takım soru işaretleri var ve aynı şekilde devam edecek mi Elbap'ı almak üzere girişimler? Bu konuda yeni bir takım önlemler almaya doğru gittiğini görüyoruz hükümetin. Arazideki durum böyle. Siyasi olarak baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Rakka operasyonunun ertelendiğini açıkladı. Rakka operasyonu ertelenince ne oldu? Rakka'ya oradaki direnişi güçlendirmek için Elbap'tan militan kaydırmıştı IŞİD. O militanları Elbap'a geri çektiğine ilişkin bir değerlendirme yapılıyor. Ve bu da Türkiye'nin işini zorlaştırdı. Değerlendirme bu şekilde. Peki Amerika bunu bilerek mi yaptı? Tabii bir taraftan da PYD var. Rakka operasyonunu PYD gerçekleştirecekti. PYD'nin de o operasyonun ertelenmesiyle Türk askerinin bundan sonraki hedefi olarak açıkladığı Münbiç'te yerini güçlendirdiği iddiası var. Yani Türkiye ile Amerika ayrı noktalarda gibi görünüyor ve Elbap konusunda Türkiye'ye destek yerine köstek olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Peki bunu açıklamak için operasyonun başından beri Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan resmi açıklamaları hatırlamak lazım. Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunun koalisyonun bir operasyonu olmadığını Amerika Birleşik Devletleri resmen açıklamıştı. Havadan destek de vermiyor Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye Rusya ile eş gücünü sağladığı oranda hava desteği sağlıyor operasyona ve son diplomatik girişimlerle birlikte bu hava desteğini sürekli sağlıyor, asker desteğini sağlıyor ama Elbap'ta ciddi bir direnişle karşılaşarak son yıllarda Türkiye'nin sınır ötesinde en büyük kayıplarla karşılaşmış durumda. Elbap operasyonu Türkiye'nin izlediği stratejinin en kritik noktası olarak görünüyor. Çünkü sınırda kurulabilecek bir Kürt devletine karşı bir hançer gibi Suriye topraklarına girmek Elbap'a kadar ve bu koridorun kapatılması, Kürtlerin planladığı sınırda bir koridor oluşturma çabasını tamamen ortadan kaldırılması manasını taşıyor. Bu nedenle de Rusya ile anlaşarak Elbap operasyonunu noktalamak istiyor. Türkiye Elbap'a girmek istiyor. Bunun kolay olmadığını da görüyoruz. Rusya ile anlaşarak diyorum, son dönemde Türkiye, bizi dinleyenler hatırlayacaklardır, özellikle 24 Kasım'da Rus uçağının düşürülmesinden sonra yaşanan kriz, bu krizin ortadan kaldırılmasıyla birlikte ve PYD'nin Amerika tarafından desteklenmesi süreci de göz önünde bulundurularak Türkiye özellikle Suriye politikasında Rusya'ya yakınlaşıyor. Tespitlerini yapmıştık. Şimdi o yakınlaşmanın bir paralellik noktasına doğru ilerlediğini görüyoruz. Bir tarafta Rusya, Türkiye'nin Elbap'a yönelik operasyonuna en azından hava desteği vermesini sağlıyor, izin veriyor uçakların uçmasına. Bir taraftan Halep'te tahliyeler konusunda Türkiye'nin taleplerini dikkate alıyor ve tahliyeler de tümüyle tamamlanmış durumda. Bir taraftan Türkiye Halep'le ilgili eski direnişinden geri çekilmiş görünüyor ve diğer taraftan da bugüne kadar hep ayrı kamplarda bulunduğu Rusya, İran ikilisiyle masaya oturup Suriye'nin geleceğini konuşuyor Amerika Birleşik Devletleri olmadan. Bu toplantı yapıldı. Hem de Türkiye'de Büyükelçi öldüğü gün Dışişleri Bakanı Rusya'ya gitmişti. Ertesi gün bu toplantı iptal edilmedi, yapıldı ve Türkiye'nin bugüne kadar savunduğu tezlerden farklı olarak Suriye konusunda İran ve Rusya ile bir mutabakat metninin altına, bir deklarasyonun altına imza attığına şahit olduk. O deklarasyon neyi öngörüyor? O deklarasyon Suriye'nin bölünmemesine, bir toprak bütünlüğüne dikkat çekiyor. Suriye'de iki terörist grubu tarif ediyor. Bunlardan birisi IŞİD, diğeri de El-Nusra, YPG ve YPG bu terörist gruplarının içinde yok. Bunlara karşı savaşın sürüleceği, onun dışındaki grupların bir ateşkesi içinde çaba sarf edileceği ve belki de en enteresanı bugüne kadar Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Amerika Birleşik Devletleri en başını çektiği koalisyonla hareket ediyordu. Bu masada onlar yok, onlara bir çağrı var. Bu barış sürecine destek olmaları açısından. Buradaki değerlendirmede Türkiye'nin Suriye konusunda takım değiştirdiği biçiminde yapılıyor. Yani benzetme bu şekilde. Çünkü bugüne kadar hep Amerika ile hareket ediyordu. Amerika'nın liderliğini yaptığı koalisyonla, Suudi Arabistan'la ve Katar'la bugünse ona karşı olan karşı kamptaki takımla bir arada hareket etmeye başladı. Bunun da temelinde yatan Batı'nın, Amerika'nın başını çektiği koalisyonun PYD ve YPG'yi desteklemesi, onu terörist grup olarak görmemesi ve Türkiye'nin PYD ve YPG'ye yönelik operasyonlarına sıcak bakmaması ve Suriye'nin günden güne bölünmeye ve federatif bir yapıya doğru ilerlemesi.
Bu arada şunu sormak istiyorum. Aynı şekilde Moskova'daki toplantıda da YPG'nin, PYD'nin Türkiye'nin istediği şekilde adlandırılmadığını söylediniz biraz önce. Aynı şey burada geçerli değil mi?
Aynı şey burada geçerli ama o toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin bir tespit yapıldı o deklarasyonda. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve bu şekilde barışın, barış sürecinin devam etmesi biçiminde.
Rusya'nın da sempatiyle baktığını biliyoruz YPG'ye, PYD'ye.
Uçak krizi sırasında buna ilişkin bazı işaretler görmüştük ama o kriz aşıldıktan sonra YPG ve PYD ile Rusya'nın ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri'nden farklılaşmaya başladı. Zaten Türkiye'nin Amerika'da yaşadığı en büyük sorun YPG ve PYD. Rusya'da benzer bir bakışı olsa Türkiye'nin Rusya politikalarıyla paralellik sağlaması kendi politikalarının mümkün olmaz. Yani kapalı kapılar ardında Türkiye'nin Rusya'dan destek aldığını görüyoruz. Uçaklarını uçurabiliyor zaten Rusya. Tümüyle Suriye hava sahasını kontrol ediyor. ve Esad'a da istediğini yaptırabiliyor. Eğer Türkiye'nin Elbap hareketine Rusya destek vermese şu anda uçaklarını uçuramaz. Ve bu oldu da bir dönem bekleri Türk uçakları ve arazileri hiçbir hareket olmadı. Sonrasında Türkiye ile Rusya yeniden anlaştı ve hava harekatları başlatarak Elbap'a yönelik ilerleyişi devam edebildi. O nedenle Rusya'nın Türkiye'nin görüşüne daha yakın olduğu tespitini resmi açıklamalara yansımasa da arazide görebiliyoruz. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapıyor PYD ve YPG'ye? Silah desteği vermeye devam ediyor ve buna ilişkin imzayı Obama gitmeden önce attı. Eğer gerekirse silah desteği verilebilir diye. Türk matbuasında da yer aldı. Çok yakın zamanda YPG ve PYD'ye havadan silah yardımı yapıldığına ilişkin iddialar. Yani en kritik nokta, en hayati nokta Türkiye açısından bakıldığında evet işit bir tehdit ama o geçici bir tehdit. Her ihtimalle ortadan kaldırılacak ve bütün dünyanın düşmanı. YPG ve PYD'ye kim nasıl bakıyor? Aslında Türkiye kampını ona göre belirliyor. İran'da bölgede bir Kürt devletine karşı, Rusya'da belli ki Suriye'nin bölünmesine karşı ve Türkiye ile ilişkiler kapalı kapılar ardında konuşmalar onu geçiriyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri PYD ve YPG'den vazgeçmiyor. İşte bu kamp değişikliğini bu noktadaki bakışa bağlamamız gerekiyor.
Bu kamp değişikliğinden sonra Türkiye'deki NATO üslerinin kullanımıyla ilgili herhangi bir değişiklik olabilir mi? İncirlik olsun, Diyarbakır olsun, Malatya olsun. Buraları yalnız Amerika Birleşik Devletleri tarafından değil, koalisyon güçleri tarafından da, koalisyondaki birçok ülke tarafından da kullanılır hale geldi. Peki şimdi Türkiye koalisyondan yeterli desteği almadığı takdirde ya da bir kamp değişikliği söz konusu ise bu üslerdeki kullanım konusunda nasıl bir tavır takınabilir?
Buna ilişkin Amerika'ya kızgın olan hükümete yakın medyada bir takım yazılar çıkıyor. Ve üslerin de kullanımının sınırlandırılması, mesela Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin genel başkanı, diyor ki bu önemli bir adımdır Moskova'daki deklarasyon. Başından beri bizim söylediğimiz nokta buydu, buna doğru yaklaştı. Hükümet bundan sonraki adımın Amerika'nın Türkiye'deki üslerinin aynı zamanda darbenin merkezi olarak da değerlendiriyor. Kapatılması. Son dönemde Vatan Partisi'nin politikalarıyla hükümetin politikalarının paralel yürüdüğüyle göz önünde bulundurulduğunda ve hükümete yakın bir takım medyada çıkan, gazetelerde çıkan haberler de göz önünde bulundurulursa buna ilişkin bir fikir cimnastiği yapıldığını görüyoruz. Ama resmi açıklamaların hiçbirisine bu yansımadı. Üstelik yapılan son açıklamalarda, deklarasyon sonrası açıklamalarda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile de bölgede çalışmaya devam edeceği vurgusu vardı. Yani orada bir beklenti var. Kritik bir nokta var. 20 Ocak. 20 Ocak'ta Obama koltuğunu Trump'a bırakacak. 20 Ocak'ta Trump koltuğa oturduktan sonra Suriye'de hangi politikayı uygulayacak? Obama'nın bıraktığı yerden devam mı edecek? Yoksa Türkiye'nin istediği gibi bir noktada mı olacak? BD ve YPG'ye karşı pozisyonda bir değişiklik mi olacak? Bu belirleyici olacak önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hangi takımda yer alacağına ilişkin. O nedenle bu süreci biraz da ortadan resmi açıklamalara bakıldığında geçirdiğini görüyoruz Türkiye'nin. Ama bir şeyi net olarak ortaya koydu, o da Suriye'nin toprak bütünlüğü. Suriye'nin bölünmesine ben karşı çıkarım. Buna karşı çıkanlarla birlikte olurum. Esad kalsa bile, Esad'ın kalmasına razı olurum. Ama Suriye'nin bölünmesine karşı çıkarım dedi. Başından beri savunduğu o stratejiyi de değiştirdi. En kritik nokta benim açımdan PYD ve YPG'nin durumu, orada oluşturulması muhtemel sınırda koridor olarak da bakıldığında bir Kürt devleti, ben buna müsaade etmem dedi ve bölge devletleriyle gerekirse hareket edebileceğini söyledi. Şimdi 20 Ocak bekleniyor. 20 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir tavır sergileyecek o bekleniyor.
Gelelim Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un bir suikaste kurban gitmesi. Bu suikastin ardından gelişmeler yaşandı. Özellikle suikastı gerçekleştiren kişinin kime, kimlere bağlı olduğu ya da bağlı olup olmadığı şeklinde tartışmalar ve öngörüler var. Hükümet FETÖ olarak adlandırılan yapılanmanın bu suikastin arkasında olduğunu iddia ediyor. 24 saat kadar önce El Nusra'nın yeni adıyla Fetih Ordusu'nun bu saldırıyı üstlendiği şeklinde haberler yer aldı basında. Sonra Fetih Ordusu bu haberleri reddetti ve gerçek olmadığını ima eden bir açıklama yaptı. Bu arada tabii gözaltına alınanlar, tutuklananlar ifade veriyorlar. Ailesinin söyledikleri var. Ancak bir arada kaldığı arkadaşının söyledikleri henüz basına yansımadı. Kendisiyle ilgili farklı iddialar var. Yapısında son yıllarda değişiklikler yaşandığı şeklinde ifadeler var ailesinden saldırganla ilgili. Nedir en son gelişmeler?
El-Nusra iddialarıyla başlayalım. Bu iddiaların gündeme gelmesinin nedeni aslında suikast sırasında okuduğu bir marş. O suikastçinin El-Nusra'ya ait olduğu iddiadan bir marşı okuyor ve sonrasında Halep meselesini gündeme geçiriyor. Ceylardır'ın hemen önünde Rus diplomatı vurduktan sonra. Bunun üzerine El-Nusra mı acaba diye değerlendirmeler oldu ama bir saat, bir buçuk saat sonra polisin seceresi basında adeta ortalara saçıldı. İşte bir cemaate yakın dershaneye gitti, cemaatin etkili isimlerinden birisinden burs aldı, cemaatçi birçok polisin yer aldığı polis okulundan mezun olduğu gibi bir takım değerlendirmeler peş peşe yapıldı. O arada tereddütler vardı. Karşılıklı olarak Rusya'dan yapılan açıklamalarda bu işi FETÖ yaptı değerlendirmesi üzerine Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerikalı meslektaşıyla konuşarak Rusya ve biz bu işin arkasında FETÖ olduğuna inanıyoruz biçiminde bir cümle kullandığı iddia edilmişti. Bu sorulduğunda Ruslara burada bir sonucu görmek isteriz, soruşturmanın sonucunu bekleriz. Erken bir tespit, erken bir tahdit bizi yanlış yönlendirebilir biçiminde bir değerlendirme yapıldı. Rusya'nın o noktada durduğunu görüyoruz. Ama El-Nusra ile ilgili en büyük tartışmada El-Nusra'nın bu suikasti üstlendiği iddiası ve buna ilişkin bir belgenin internet sitelerinde ve Rusya'nın resmi ajanslarında dolaşmasıyla başladı. O belgenin Mısır kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Rusya da bu belgeyi sahiplenip haber yapınca, özellikle resmi ajanslar haber haline geçince, Rusya El-Nusra üzerinde duruyor diye bir görüş ortaya atıldı. Resmi bir açıklama yapılmadı bununla ilgili. Rusya hala aynı noktada duruyor. O belgenin sahte olduğu ortaya çıktı zaten. El-Nusra da bunu üstlenmedi ve sonrasında bu ihtimal biraz daha zayıflamış görünüyor. Ancak hala Rusya'dan FETÖ konusunda ikna olduğuna ilişkin bir değerlendirme yok. Rus uzmanlar Türkiye'de çalışmaya devam ediyorlar malumunuz. Bir takım ifadeler onlara da gidiyor. Bu polisin geçmişiyle ilgili bilgileri onlar da elde ediyorlar. Olay yerinde inceleme yaptılar, kaldığı otelde inceleme yaptılar suikastçinin. O ekibin ortaya koyacağı raporla birlikte Rusya'dan resmi bir açıklama gelmesi muhtemel ama Türk tarafı bununla ilgili açıklamayı en üst seviyeden yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu gizlemeye, saklamaya gerek yok. FETÖ'de iltisaklı olduğunu biliyoruz. Yurt dışı bağlantılarını araştırıyoruz dedi en önemlisi. İkincisi mecliste bilgi verirken Milli Savunma Bakanı bu meselenin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin tespitini, resmi tespitini meclisten dile getirdi. Yani Türkiye tarafında kafada bir soru işareti yok. FETÖ'de iltisaklı, bağlantılı bir ismin bu suikasti gerçekleştirdiği iddiası var. Hatta o iddiayı biraz daha ileri götürerek ben bitmedim, devam ediyorum, çok yakınındayım. Çünkü o suikasti gerçekleştiren polisin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım seyahatlerinde ikinci koruma zincirinde yer aldığına ilişkin bilgiler de vardı. Buna ilişkin yorumdaysa gerekirse hükümetin yetkililerine üst düzeyine de suikast gerçekleştirebilirim mesajı verildiği biçiminde bir değerlendirme yapılıyor. FETÖ tarafından devlete verilen bir mesaj olarak değerlendiriliyor bu. FETÖ hala ben bitmedim, ayaktayım. Önemli noktalarda militanlarım var ve gerekirse bu tip suikastlar düzenleyebilirim iddiasını ortaya koydu. Bu mesajı devlete, hükümete, operasyonları yapanlara ilettiği biçiminde bir değerlendirme yapılıyor. Hükümette ve güvenlik birimlerindeki algı bu yönde. Dediğim gibi hala devam ediyor soruşturmaları. Yurt dışıyla bağlantılarının araştırıldığını Cumhurbaşkanı açıkladı. Aynı zamanda işte çevresi, beraber kaldığı polis, daha önce ona referans olan polislerin birçoğu zaten şu anda cezaevinde, onlarla ilgili de soruşturmaların devam ettiğini görüyoruz. Burada başka bir soru işareti çıkıyor ortaya. O da Türkiye'de deyimlerinde ise cemaatin yapısına ait ne bileyim okul, dershane veya benzeri herhangi bir yapının önünden geçenin bile devlet memurluğundan ihraç edildiği bir süreçte bu polis nasıl gözden kaçırılmış sorusunda gündemde. Buna ilişkin de soru işaretleri var. Bir de tabii niye öldürüldü diye çok sorgulanmıştı. Ona ilişkin de bir bomba patlatma ihtimalini göz önünde bulundurarak polisi kişi öldürdü. Yine Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Kısa süre sonra da o iltifatlar nelerdir? Yurt dışıyla bir bağlantısı vardı. Çünkü bütün telefon görüşmeleri gözden geçiriliyor. Bunlara ilişkin de resmi bir açıklama yapılması, hatta bir rapor hazırlanıp Rusya'nın da buna yönelik bir değerlendirme yapması beklentiler içinde. Eğer FETÖ konusunda Rusya bu meseleye inanırsa, bu suikastın FETÖ tarafından gerçekleştirildiği net olarak ikna olursa Rusya, bu sefer FETÖ'yle mücadelede Türkiye'nin artık yalnız olmayacağı, Rusya'nın da güçlü bir şekilde bu mücadelenin içinde yer alacağı da yapılan tespitler arasında.
Dilerseniz son olarak bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu ile ilgili konuşalım. Bu komisyon bir taslak raporu hazırladı. 1000 sayfalık raporun üzerinde hala görüşüldüğü yönünde haberler var. Önümüzdeki ay 4 Ocak'ta da komisyon çalışmalarını bitirecek ve raporuna son halini vermiş olacak. Bu raporla ilgili son durum nedir?
Şimdi raporun içeriği muhalefetin istediği biçimde derinlemesine bir araştırmanın yapılmadığı biçiminde eleştiri alıyor muhalefet tarafından. Belki o noktada raporu kim hazırlıyor sorusunu da azıcık açıklık getirelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu bir takım kurumlara yazılar yazıyor, o kurumlardan yazılar geliyor. Bir takım insanları doğrudan dinliyor, onların verdikleri yanıtlar da bir havuzda birleşiyor ve uzmanlar, çeşitli kurumlardan gelen uzmanlar oturuyorlar, buna ilişkin bir rapor hazırlıyorlar. O uzmanlar kurumunun oluşmasına itiraz etmişti Cumhuriyet Halk Partisi. Bizim belirlediğimiz bir takım isimler de o uzmanların içinde olmalı demişti. Ve komisyon başkanı bu itirazları yersiz bulmuş. Uzmanların yeterince devlet kurumlarından talep edildiğini ve buna başka eklemeler yapılmasının doğru olmayacağını söylemişti. Şimdi CHP o uzmanların içinde kendisinin tavsiye ettiği isimlerin olmaması nedeniyle çıkacak rapora şüpheli yaklaşacağını baştan söylemişti. İkinci bir itirazda dinlenilmesini istediği bir takım isimler var. Kritik isimler. Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı, geçmişte görev yapmış başbakanlardan Davutoğlu, Abdullah Gül gibi isimlerin de dinlenilmesini istemişti. Hatta bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan için de bir dinleme talepleri vardı. Başbakan Binali Yıldırım için de. Bu talepler yerine getirilmedi. Buna ilişkin de itirazları var. Komisyonun görevini tam yapmadığı yönünde. Çünkü o isimler gelseydi biz soracaktık. Böyle bir paralel yapılanma ortaya çıkarken siz ne yapıyordunuz? O gece neler yaşandı? Darbe gecesi ihbar alındı mı? Alındıysa yerine getirildi mi? Bunlar o kritik isimler, Genelkurmay Başkanı'nın MİT Müsteşarı bu sorulara yanıt versin diyorlardı. Ama komisyon buna gerek duymadı. Eski başbakanlara yazılı olarak soru gönderdi Davutoğlu ve Abdullah Gül'e. Onların vereceği yanıtların da rapora girmesi muhtemel. Ancak muhalefetin şiddetli itirazı var. Yeterince araştırma yapılmadı. Bu FETÖ denilen grup devlet içinde nasıl bu kadar büyüdü, nasıl bu kadar etkili hale geldi ve nasıl etkili noktalarda tutundu veya tutulmasına göz yumuldu, bu soruların da cevabının bulunması gerekli diyordu. Ancak basına sızan bu darbe komisyonunun ön raporunda, taslak raporunda buna ilişkin tespitlerin olmadığı görünüyor. Aynı zamanda belki bir şey daha hatırlatmak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce darbe komisyonunun çalışmalarına pek sıcak bakmadığını ima etmiş ve herhalde görevini yerine getirdi, bir an önce raporun hazırlaması yerinde olur diye tespitte bulunmuştu. Bu da çok eleştirildi, meclis çalışmalarına müdahale ediyor diye. Ki darbe komisyonu istese bir ay daha çalışmasını uzatmasına imkan var. İç tüzük buna müsaade ediyor. Ancak Cumhurbaşkanı bu açıklamasından sonra darbe komisyonunun süresi içinde raporunu hazırlayıp genel kurula sunacağı gibi bir değerlendirme yapılıyor. Ama rapora ilişkin eleştiriler de asıl o zaman dile getirilecek. Bugünden de başladı diyebiliriz. Darbe komisyonunun görevini yapmadığı iddiası muhalefete ait. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'li milletvekillerine.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar olsun diyelim. Önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.